kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga Podcast'ten herkese merhaba. Parantez programında bugün eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat bizlerle birlikte. Ben Berna Can. Şimdi aklınızda kalan, merak ettiğimiz tüm soruları soracağım ben ona. Ama önce Fatih'ten başlayacağım. Hoş geldiniz Mahir Bey.
Hoş bulduk. Merhaba herkese.
Evet, Fatih'ten başlayacağım dedim. Çok zor bir süreçti, çok yorucu bir süreçti sizin için. Biz de an be an izledik oradaki o yarış içindeki halinizi. Ama çok da yarış içinde değildiniz. Mutlu görüyordum ben sizi kampanya döneminde. Nasıldı Mahir Bey, evet, Fatih'ten aday olmak?
Yorucu deyince ben de birden öyle düşündüm. acaba. Tabii böyle bir tempolu ve hakkını vermeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Kişisel olduğu gözükse bile öyle değil, kişisel değil. Siz bir temsille gidiyorsunuz. Bir partinin temsilcisisiniz, bir emeğin, bir çabanın, bir sürecin temsilcisisiniz. O yüzden çok tempolu çalıştık ve tabii ki doğal olarak yorucuydu ama esasen biz başta kendimize bir söz vermiştik. Sonuna kadar da bu devam etti. Kendimizin keyif aldığı, insanlara prodüksiyon sunmayan, kesinlikle bir kurgusal olmayan, neyse onu yaşayacağımız bir 120 günlük bir kampanya süreci yaşadık. İlk günden sonuna kadar da bu tarz hiç bitmedi. Biz gerçekten bu sürecin içerisinde bir insan ömründe böyle olağanüstü anlar yaşadığında kendisi de bir halden bir hale geçmeli. O yüzden biz çok şey öğrendiğimiz bir süreç yaşadık. Kafamızda o güne kadar toparladığımızda bildiğimiz şeyleri anlatmak gibi büyük bir talihimiz oldu. Çünkü Türkiye toplumunun en büyük dramı kendisini anlatacak mecra bulamamasıdır. Bunun politikacı ya da sıradan insan fark etmeksizin söylüyorum. Bir insan düşündüklerini, hayal ettiklerini ya da yanlış gördüklerini anlatmak için fırsat arar durur Türkiye'de. Ve Türkiye'nin en büyük sancısı da konuşamamaktır. O yüzden konuşabildiğimiz, anlatabildiğimiz, kendimizi doğru ifade edebildiğimiz bir dönem. Tabii seçim dönemi olduğu için herkes şey kaygısıyla bakar. Yani şunu söyleyeyim oy getirir, bunu söyleyeyim oy götürür, söylemeyeyim oy götürür. Biz onu hiç yapmadık. Başından sonuna kadar doğru bildiğimizi anlattık. Ve hiçbir şeyde böyle insanların duygularını, düşüncelerini oy tahviliyle ölçmedik, biçmedik, öyle düşünmedik. Gün sonunda da çok verimli, çok özel. Kişisel olarak da, bence toplumsal olarak da başka anlama gelen bir süreç yaşadık. Ve başkalarını da takip edenlere de yaşattık. En azından kendi bölgemiz açısından çok yoğun takip edildiği için de bu etkileşim yüksekti. Ben çok bereketli diyebilirim bu süreç için. Çok güzeldi.
Fatih, bizim herkesin bildiği, kamuoyunda da biliniyor, İsmail Ağa cemaatinin çok yoğun olarak yaşadığı ve orada, orası, o bölge. Onlarla diyalog nasıldı peki? Çünkü son seçimlere bir gün kala Sayın Erdoğan ziyarette bulundu İsmail Ağa'ya. Biz hepimiz, hani ve sizi destekleyenler, eyvah dedik, şimdi dur bakalım sonuç nasıl ve ne yönde gidecek. Ama o kadar tartışmalı ve tedirgin de eden bir bölgeydi sizin adaylığınızda bizi. Sizin yaşadığınız bir şey oldu mu onlarla? Temasınız nasıldı?
Ben Fatih'te neredeyse kurum, kişi, grup, düşünce, inanç, topluluğu hiç fark etmeksizin gitmediğim hiçbir yer kalmadı. İsmail Ağa da dahil olmak üzere. Çünkü ben yerel yönetim adayıydım. Evet. Yerel yönetim değil, genel yönetim olsa yine aynısını yapmam gerektiğini düşünüyorum. Fakat Fatih'in kendisinin bir dokusu, bir yapısı var. Bunun da ne olduğunu en iyi bilen insanlardan birisiyim. Hatta bizatihi Fatih'te 26-27 yıl zaten çalışmış, üretmiş, yaşamış birisiyim. Bu bakımdan Fatih'te hemen hemen her türlü yaşam kültürüne, her türlü gruba, her türlü inanç topluluğuna, meslek birliğine hiç fark etmeksizin gittim. Türkiye'de biçimcilik çok önemli. Yani Türkiye biçimciliği çok seviyor. Yani biçim üzerinden bir şeyleri okumayı, kodlamayı çok seviyor. Bu bizim biraz zihinsel tembelliğimizden de kaynaklanıyor. Yani bir şeyi anlayabilmek için onun bir şekle dönüştürmek, o şekilde görmek çok sevdiğimiz bir şey. Bunu topluluklar da çok seviyor. Yani topluluklar da bir şekle, bir biçime bürünüp kendilerini öyle ifade etmeyi çok istiyorlar. Bu bakımdan Fatih'i anlarken ya da o dünyaları anlarken o biçimcilik üzerinden çok baktığımızı düşünüyorum. Yani örneğin İsmail Ağa dediğimiz, yani siz isim verdiğiniz için söylüyorum. Evet. Ben başka isimler de verebilirdim. Yani başka gruplar da var. Bir siyasi grupla tam entegre bir yapı değildir. İçinde farklı politikaları, farklı dünyaları savunan, anlatan insanlar vardır. Ha, yüzdeleri değişebilir ama mesela bu bir de bir biçimcilikle bakmanın ne kadar hatalı olduğunu, yani bir kümülatif bakmanın insanı görmeden topluluğu görmenin ne kadar hatalı olduğunu gösterir. O yüzden ben İsmail Ağa'yı ilk değil, ben zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü zamanımdan beri defalarca görev için gitmiş gelmiş, oranın tarihini iyi bilen, yani sadece İsmail Ağa cemaati değil biliyorsunuz, o bir tarihi camiden Tabii. ötürü ismini İsmail Ağa diye alıyor. O tarihi cami çevresi, yerleşimi, Çarşamba Mahallesi, onun kültürel sosyal tarihi benim için zaten İstanbul bu demek. Yani bir yerde onu çalışırsınız, bir başka bir yerde geçersiniz, başka bir topluluğu çalışırsınız. Benim için İstanbul'u tanımak her zerresi, her grubuyla tanımak, insanı tanımak demek. Tarih sadece binalardan, yapılardan ya da siyasi olaylardan teşekkür eden bir şey değil. Kültürel gruplar dediğimiz şeylerden oluşuyor. Bu bakımdan Fatih zaten ezelden beri, eğer biz bir Osmanlı tarihi, bir kent tarihine bakacaksak, grup ve topluluk tarihleri zaten ezelden beri İstanbul'da ana konulardan biridir. İsmail Ağa'yı evvelden beri zaten giden gelen, tarihsel olarak da çalışan, bilen birisi olduğum için, oradaki insanları da gündelik hayatta tanıyan, karşılıklı insani ihtiyaçlarımızda her zaman birbirimizi arayabildiğimiz insanlar olduğu için, bu süreçte de aynı şekilde oraya da gittim. Beni ağırladılar. Ciddi bir toplulukla benim projelerimi dinlediler, benim görüşlerimi dinlediler. Saygılı bir şekilde ağırladılar, mihmandar oldular. Ben de kendimi ifade ettim, anlattım. Yani çok merak ediliyor bu tür şeyler.
Evet.
Bu merakın arkasında da işte dünyaların birbirine ne kadar uzak olduğu ile ilgili bir şey var. Bugünlerde bu meşhur dizi var ya, yolda Kızıl Goncalar'da. Bence dünyaları birbirine göstermenin ne kadar anlamlı olduğu görüldü. Bu sorunun üzerinden kendi kampanyamla ilgili şey söyleyeyim. Bence kampanya sırasında bizim toplumsal huzura ve barışa hizmet ettiğimiz en önemli şey, birbirini göremeyen dünyaları ve insanları yakından birebir birbirine gösterdik. Ben orada aracı oldum. Karşı zümre gibi kodlanan ne kadar algı varsa, benim şahsımda aslında ne kadar insani olarak anlaşılabileceğini, grup, topluluk ve kolektif bir imajın, biçimci bir imajın değil, tekil olarak oradaki insanın kendisinin sesini, duygusunu ifade etme biçimini göstermenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü bence bu toplumdaki insanlar birbirine çok çok fazlasıyla benziyor. Ait oldukları grup, düşünce, tutum, kutsiyet ne olursa olsun, aslında zemindeki insani tavır çok yakın birbirine. Ve bu bence benim şahsımda bu gözüken durum şöyle bir etki yarattı. Örneğin diyelim çok CHP ile uzlaşmaz gözüken bir amcanın beni sıcak dokunuşlarla, güzel sözlerle karşılaması, beni öyle ne diyelim, şefkatle uğurlaması, benim seçmenim açısından uzaktan izleyen birisi için kendisini de şefkatle karşılamış olduğu, yani o empatiyi kurdu. Çünkü karşılıklı çatışmayı değil de kabul gördüğünü, sempati gördüğünü, sevgi gördüğünü hissetti. Yine karşı grubun seçmeni gibi göreceğimiz kişiler de, bak bu insanlar bizim değerlerimizi, kültürlerimizi öyle küfreden, hakaret eden insanlar değil. Bizzat çok iyi bilen, hatta belki yerine göre bizden daha iyi bilen, buna hürmet eden insanlar ve bunlar bizim çocuklarımız dedikleri bir algı ve an yaşadık. Bu defalarca yaşandı. Şunu söyleyebilirim. Biz çok çok daha duygulu, çok çok daha insani sıcaklığı yüksek sahneler de yakaladık, gördük, ettik. Ama o kişilerin kendi dünyalarında rencide olmamaları için bunları göstermedik. Araç sallaştırmadık, ilişkimizi ve dostluğumuzu oy uğruna ya da başka bir şey içine kullanmadık. Hatta çok güzel birkaç videomuzu o insanlar kaldırabilir misiniz? Çok yani ricayla yani... sizi incitmek istemiyoruz ama kaldırırsanız bizim kendi dünyamızda zor duruma düşüyoruz dediklerinde anında kaldırdık. Yani biz Türkiye'nin aslında bu yaşadığımızla sanal ve biçimcilik üzerine inşa edilmiş o duvar algısının ne kadar yapay, ne kadar plastik olduğunu göstermek istiyorduk. Benim ömrüm zaten bununla geçti. Bunu göstermek istiyorum insanlara. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanlar hakkında çok büyük yargılar geliştirmeyin. O insanların hikayeleri, hakikatleri, acıları ve insani yönleri sizi çok çok şaşırtabilir, çok çok benimseyebilirsiniz. Her iki grup için de bunu söylüyordum. Bu açıdan da az önce dedim çok bereketli. Çünkü seçimler, sonuçlar gelir geçer ama bu etki biraz zor unutulur gibi. Bence çok yeni bir dünyanın, yeni bir toplumsal uzlaşının kapıları aralanıyor. Birçok yerde bunun örnekleri oldu. Fatih bunun en özellerinden birisiydi.
Doğru. Siz de zaten çok birleştiriciydiniz. Yani ülke genelinde herkes bir Mahir Polat'ı konuşuyordu, görüyorduk. Hiç bir araya gelemeyecek insanlar, belki düşünce yapılarında, belki yaşam tarzlarında, ama tabii biz medyanın içinde olduğumuz için takip ediyoruz. Herkeste bir Mahir Polat şey vardı. Bir bakıyorsun bir tarafta gerçekten tam sağdan gelen ülkücü, tırnak içerisinde diyetledebileceğimiz insanlar. Bir tarafta soldan, hayata tam soldan bakan insanlar. Bir arada birleşebildik. Hatta liberal diyelim. Hepsinde bir Mahir Polat algısı bıraktınız ama Mahir
Bey, bu benim için onur verici bir şey tabii.
Siz aynı zamanda İstanbul için de çok şey bıraktınız. Yani geçtiğimiz 5 yılda gerçekten İstanbul'u bize yeniden anlattınız. Bunu nasıl başardınız? Hangi duyguyla başladınız siz bu miras projesi örneğimiz? Yeniden İstanbul'un ne kadar varlıklı bir ve güzel bir kent olduğunu sizle tanımaya başladık diyebilirim.
Bana kalırsa şeydir, yani bu antik düşünce dünyasında şey vardır ya. Hani o tabula rasa şeyinde anlatısında vardır ya. Aslında hatırlanabilir olandır bilgi diye ifade eder. Yani hiçbir şeyi sıfırdan inşa etmezsiniz. Aslında bir tözü vardır bir yerde. Bir sebep onu açığa çıkarır. Bence İstanbullular İstanbul'a karşı çok duygulu ve tutkulular. Fakat örselenmiş bir kent olduğu için, biz İBB Miras'ta bu kavramları çok anlattık. İBB Miras'ın sayfasını açtığınızda örselenmiş bir tarih kentine vefa duyar diye başlar. Biz bunları anlatınca insanların kendi duygu dünyasındaki yer aslında kıpırdadı. Biz olmayan bir şey değil. İnsanlarla ortak duygumuzu altını çizdik ve insanlar da olanı hatırlattık aslında. Ve bu hakikaten önemliydi. Bu başlangıç çok önemliydi. Çok özür dilerim, hala hastayım. İBB Miras'la beraber başladığımız, sonra kültür ve diğer alanlarla yaptığımız şey şu. Kentte insanlar aslında yaşadıkları çevreyle bir ilişki kuruyorlar. Yani bu bizim evrenimiz. İnsan bedensel olarak annesiyle başlar bu ilişkiye. Varlığı öyle başlar. İlk önce annesinin bedeninde, daha henüz ana rahmindeyken bir evren kurar kendine. O bildiğimiz ya da bilmediğimiz, hatırladığımız bir evren. Çocukken yatağın altına girmemiz, ağaç kovuğuna sığınmamız gibi tepkilerle bildiğimiz bir evren o. Ardından içinde yaşadığımız mahalleye, odaya, eve, her neyse oraya adapte oluruz. Sonra o dış dünya güven duyuyorsak daha genişlemeye başlar. Özgüveni yüksek insanlarda o iyice böyle dış çevre neyse o olur. Biz korkutulmuş, şiddete uğramış kuşaklarız. Yani Türkiye'de hakikaten şefkatten çok öte koşullarda insanlar yetişiyor, çocuklar yetişiyor. Hepimiz bunun muzdaribi olduk. Ailede başlar bu, yerine göre sokakta, mahallede, okulda, iş yerinde, her yerde bir aşağılanma, bir itilip kakılma üzerine büyür bu insanlar. Evet. Yani bizim toplumumuz böyle büyür. Ve bizim toplumumuz gerçekten dış çevreyle nasıl ilişki kuracağına ilişkin her zaman kaygılıdır. Tam cesaret edemez dış çevreye adaptasyon ve ne diyelim, onu böyle kendisinin bir parçası gibi görmeye. Ama ister istemez 40 yıl, 50 yıl, 30 yıl, 10 yıl hiç fark etmez. İlk aşık olduğunuz sokak, yer, cadde, kendinizi ilk defa insani olarak özgürleştirdiğiniz meydanlar hiç fark etmez. Bunlara içten içe tutkuyla bağlanırsınız. İstanbul böyle bir şehir. İstanbul kaygılı bir toplumun kendisiyle çatışmalı bir ilişki kurduğu bir kent. Aslında sevmek istediğimiz, çok sevdiğimiz, fakat şiddetin ve tekinsizliğin her zaman bizi yokladığı bir kent. Biz İstanbul'u sevmek çok istiyoruz ama toplumsal olarak bu sertlik, bu yapıdaki örselenme bizi kaygılandırıyordu. Fatih hikayesinde de böyle bir şey var üstadım. Bir şeye değerli demeye ısrar ederseniz ve gerçekten değerli olduğuyla ilgili samimiyseniz, bir süre sonra insanlar olumlu olanın etrafında toparlanmaya başlıyor. Biz İstanbul'u ve İstanbul'un tarihini tek taşına varana kadar değerli, bakın korumamız lazım ve koruyalım diye gösterdik ve özen gösterdik. Bu olumlu da birleşme hali oldu. Biz hep beraber olumlu da birleştik. Bu olumlu da birleşmenin bir etkisi var. Şimdi sizle konuşurken bir taraftan önümde tablet var. Dinleyen arkadaşlarımız görmeyecek. Siz de baktınız ben neye kurcalıyorum diye. 22.08.2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandığım gün bir tweet atmıştım. Ona geri dönerek baktığım bir şey. Diyorum ki Sait Faik'in, Orhan Veli'nin, Haldun Taner'in ayak izlerini bıraktığı İstanbul'a hizmet etme onuru. Yani başladığınız şeyin kendisi eğer sizden önce duygularıyla takip ettiğiniz birilerinin evreni ise, bu başkaları da olabilir, hiç fark etmez. Yani tek değilseniz, bir bütünün parçası olarak, uyumlu bir parçası olarak hareket ediyorsanız, o sizi güzel bir şeye doğru, kolektif bir şeye doğru götürür. İnsanlar da bunu görmek istiyordu. Biz İBB Miras'ta ve kültür alanında yaptığımız şey, İstanbul'un, yani ne zamandır insanlar bizim değil artık burası dedikleri şeyin, hayır tam da senin ve gel sahip çık dediğimiz şeyi başarmakla oldu. Sonra da zaten teknik olanlar geldi. Ben her zaman söylüyorum, restorasyon inşai bir şey değildir, cerrahi bir şey değildir. Restorasyon, tarihi koruma, kültür poetik bir şeydir ve şiirseldir. Bunu böyle hisseder yaparsanız ve başkaları da onun tutkuyla bakıyorsa zaten alır gider. Dünyada en fazla şiir yazan insanların ülkesinde yaşıyoruz.
Doğru.
Tabii ki duygusu karşılığını bulacak diye.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Geçtiğimiz günlerde Now Haber'de bir röportaj vardı. Dikkatinizi mutlaka çekmiştir sizin de. 17 yaşında bir çocuğumuz, hatta biz görüntüsünü yayınlayalım mı yayınlamayalım mı diye böyle bir düşündük. Ben daha denizi yeni görüyorum dedi. Ve İstanbul'da yaşıyor. Daha sonra ben Adanalıyım. Ve Adana'da hala okullarda şunlar yapılıyor. Feshaneye gezi. Öğretmenler ayarlamaya çalışıyor. Gazhaneye gezi. Bunları bir taraftan da Türkiye'yi de, yani İstanbul'u bir cazibe merkezi haline mi getirdiniz? Hangi kelime daha doğru bilemedim ama bir taraftan da tüm Türkiye'nin de ilgisini çeken bir kente çevirdiniz İstanbul'u. Ve şimdi herkes şeyi merak ediyor. Acaba ne gelecek?
Evet,
sırada var. Nereler var? Sırada hangi dokunuşlar var? Ben örneğin çeşmelerin fotoğraflıyorum şimdi. Onların bir kendim koleksiyonunu yapıyorum. Denk geldiğim ve sizin tarafından düzenlenmiş ama şimdi sırada ne var?
Bu ilk söylediğiniz çok anlamlı. Anadolu'daki çocukların İstanbul'da bir şeyleri görme arzusu. Ben Erzincan'da büyüdüm. Erzincan'da kışlar çok soğuk. Okula gitmeden önce kalkardım. Annem sobayı yakıp bizi hazırlayana kadar kahvaltıyı böyle yatakta yorganın altında, soba yandı yanmadı falan, o sıcakla idare etmeye çalışıyorduk. Camlar buz. Sabah televizyonda ilk haberler o zaman vardı. Şimdi yapmıyorlar artık. TRT haberler bittikten sonra son bölümde sergi haberleri vardı. İstanbul'da şurada şu sergi, burada bu sergi.
Doğru.
Tutkunuydum yani o. Diyordum ki ya İstanbul'da bak insanlar sürekli bir şey, sergi sanat nasıl bir şey. Yani onları, şimdi o büyüleyici dünyada Anadolu her zaman gözünü İstanbul'a diker. Ama İstanbul'un da vicdanı ve kalbi Anadolu'dur. Yani bu ikisi birbirinden kopmaz. Yani birisini böyle haksız bir şekilde üste doğru çıkarırsak benim vicdanıma da el vermez. Çünkü bir Anadolu'da büyüyen birisi olarak her zaman oraya da bir pozitif ayrımcılık yapıyorum. Ama İstanbul'un başka bir duygu dünyası ve lokomotif hali vardır. Bu 2000 yıldır değişmedi. Yani sadece Anadolu için değil. Roma, Bizans, Osmanlı, erken cumhuriyet, artık olgun halindeki 100. yılındaki cumhuriyette her zaman burası merkezdi. Nerenin merkeziydi? Kafkasların, Balkanların, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın ve Anadolu'nun. Yani sadece Anadolu değil, Türkiye'yi aşan bir yerin merkezi. Bakın bu çevrelerin hiçbir yerinde İstanbul'dan daha güçlü bir kent merkezi ve bir yoğunlaşma alanı yoktur. Kent demek bina demek değil. 2000 yıl boyunca bu coğrafyalardaki bütün yetişmiş büyük düşünce ve zihin buraya toparlandı. Hayal gücü buraya geldi. Yani atıyorum işte Mısır'da 1700'lerde birisi çok yetenekliyse bir sanatta, müzikte, resim, bir şeyde hiç fark etmez. O İstanbul'a gelmeye çalışıyordu.
Evet.
Birisi Balkanlardan yetişmişse buraya gelmeye çalışıyor. Azerbaycan'dan yetişmişse bu... Böyle bir hayal gücünün, böyle bir üretken bir kentten bahsediyoruz. Doğal olarak bu tarihsel bir lokomotif. Hatırlıyor musunuz 2010'lu yıllarda İran sineması çok yüksekti falan ama İranlı sinemacılar İstanbul'da yaşıyordu.
Doğru.
Yani bu çekim etkisinin kendisinin ne olduğunu bizimkiler hep böyle odaklanarak düşünmeli. Bunu niye söylüyorum? İşte bu unutulmuş rol, yani insan hayal gücünü ve üretken varlığının, ama en çekirdeğinde şey duruyor bunun. Yani ister yetenekli olsun ister yeteneksiz olsun, bu değil konumuz. Yaşama sevinci. Yaşama sevinciyle dolu insanların yan yana gelip bir şey üretmeye çabaladıkları bir kent İstanbul. Biz yıllar sonra üstüne bir ölü toprağa atılmış kentin bu halini toparladık. Bahsettiğiniz projelerin ilki ve en önemlilerinden bir tanesi Hasanpaşa Gazhanesi.
Evet.
Çoğunlukla artık anlatırken bazılarını unutuyoruz bile yani. Ben unutuyorum, sırasıyla hatırlamaya çalışıyorum. Hasanpaşa Gazhanesi 40 bin metrekarelik bir alanın insanlara kapısı duvarı olmadan açıldığı bir bahçe gibiydi. 14 tane kültürel alan çalışıyordu. Kültürel olarak o yapılıyor, bu yapılıyor. Ne yapıldığı önemli değildi. Kentte bir serbest hareket etme alanı üretmek. Ardından işte diğer gelenleri hatırlayalım. Mesela moda iskelesi küçücük bir şey. İnsanlar oradan onun çıkacağını hiç kimse... Ama ben hissettiğim bir şeyin arkasından gittiğimde ne olacağını bilerek başlamıştık. Ne oldu? İnsanlar uzaktan seyrediyorlar, içine giriyorlar, balkonuna çıkıyorlar, bahçesine çıkıyorlar, fotoğraf çekiyorlar, oradalar. Niye biliyor musunuz?
Yaşanır hale getirdiniz.
Hem yaşanır hem de İstanbul'da para harcamadan, birisi sizi kapıdan çevirmeden, herhangi bir otoriteryen tavır olmadan... Burası senin denilebilecek mekanlar bizimkiler. Her birisi. Esas yaptığımız mekanların en önemli özelliği oralar devlet dairesi değil bir. Sivil alanlar iki. Oraların sahibi gerçekten halk. Bunu herkes çok iyi biliyor. Her şeyden öte sınıfsal bir ayrım hissettirecek en ufak bir engel, en ufak bir şey yok. Bu bir tavır. Kendiliğinden oluşan bir şey değil. Oralarda büyük işletmeler de yapabilirsiniz. Bakın mesela Bulgur Palas en son açtığımız yer.
Çok güzel.
Bulgur Palas'ı bundan 10 sene önceki yönetim zaten orada duruyordu yani yapsalardı yaparlardı da. Elinde olsaydı yapsaydı kamusal olarak açık sohbet edilebilir gençlerin gelip oturabileceği non-profit bir mekan olarak mı kullanırdı? Otel mi yapardı?
Otel yapardı.
Otel yapardı.
Direkt otel.
Yani bu kentin değerlerini özellikle tarihi eser değerlerini halka vermenin tavrının arka planında şu var. Eski eserler kadar halka yakışan ikinci bir mekan grubu yok. Niye? O kadar geçmişten geliyor ki artık mülkiyet hikayesini unutmuş durumdayız. Hepimizin diyoruz oralara. O yüzden Feshane de böyle. Çubuklu siloları şimdi açtık orası öyle. Ataköy Barutuhanesi arada açıldı, insanlar farkına bile varmadı. Müthiş bir projemizdi. Orası öyle. Kasabotlar yok oluştan kurtardık. İnanılmaz bir etki. İnsanlar zaten onu alması çok değerli. Bizim oyunun bir kısmını biz oynuyoruz, bir kısmını halk oynuyor. Bu oyunun bütünleyicisi.
Doğru, bizler de sahip çıkıyoruz aslında öyle. Gerçekten.
Yere batan sarnıcı olağanüstü dünyada artık zirveye oynadı. Yani Türkiye'de çıtayı bambaşka bir yere koydu. Bakın 2,5 ayda yere batan sarnıcının gelirlerinden 1 milyar gelirle biz yoksul halka yoksul yardım şeyi dağıtabildik. Parası dağıtabildik, sosyal dayanışma dağıtabildik. Yani bu sadece kültürel miras fetişizmi değil. Bir, kimliğimizi ve kalitemizi koruyan, kurtaran, koyan şeyler tarihi kimliklerimiz. Yani İstanbul o yüzden özgün, o yüzden ünik. Yere batan sarnıcının olmadığı bir İstanbul. Dünyada da başka bir yerde yok onun örneği. Bir, onu korumak. İki, burada yeni bir yaşam kültürünü, eğlencesini, keyfini bu kentte yaşayanlar, gençler başta olmak üzere onlara armağan etmek. Üç, buradan oluşabilecek katma değeri halka taşımak. Bu üçünün döngüselliği zaten İstanbul'un sermayesi ve gücü. Bir kısmı. Bu alandan gelecek bir kısmı. Eksik bıraktığımız en ufak bir alan yok. İlkesel olarak yanlış yaptığımız en ufak bir nokta yok. Neden? Çünkü menzilimiz ve yönümüz belli. Menzilimiz ve yönümüz halka hizmet etmek ve oradaki değeri halka kavuşturmak. Ve tahrip olmaması ve bunu yönetmek. Onu, yani bu tahribin önüne geçmek. Jet hızıyla gitti tabii bütün arka arkaya, arka arkaya. Bir dünya engele, bir dünya zorluğa ve en zor çalışma alanı eski eserdir. Yani insanlar bunun teknik olarak bunun tabii basit olduğunu düşünebilirler. En zorudur. Buna rağmen ilerledik. Arka arkaya yeni projeler gelecek. Çok yakında 2 tane açılış olacak. Ama sürprizini bozmamam lazım.
Peki.
Ama bir tanesi dünya ölçeğinde yeni bir hayal mekanı. Yani çok çok özel bir şey. Bitti. Açılışını bekletiyoruz. Açacağız.
Mahir Bey, herkes.
Tabii ben İBB'deki göreve başlamadım. söylemem lazım.
Herkes biliyorsunuz İstanbul'un bir deprem riskinden bahsediyor ve korkuyoruz, uyarıyoruz biliyorum da. Bu kadar geri yeniden kazandırdığımız eserleri bu deprem riski altında sizi korkutuyor mu? Ne düşünüyorsunuz?
Yaptığımız eski eser restorasyonlarında zaten depreme uygun halde restorasyonunu yapıyoruz.
Şüphesiz yani onlar, öyle ama.
Onlar öyle ama yeni yapılar ve diğer İstanbul büyük bir kent. Yapı stoğunda ciddi şekilde risk var.
Yani yarın bir deprem olsa yani onu aramadığımız hala henüz kurtarmaya yetişemediğimiz ne kadarını kaybeder İstanbul kültürel varlık olarak?
İstanbul 36 bin kültürel mirası var. İstanbul'un envanteri 36 bin yapı. Bunların içerisinde biz geçtiğimiz yıllarda çok yüksek sesle ve bir kampanya olarak duyurduğumuz, hatırlar mısınız? Tophane'de bir bina, ben sabahleyin bu bina bugün yıkılacak diye acil tedbir, evet, önlemi almıştım ve öğlene kadar şükür ki hiç kimsenin zarar görmemesini sağlamıştık ama bina da yıkılmıştı. Yıkıldı. Bir koruma kurulu toplantı bile yapamadı yani, o ya kadar konuyu ciddiyetsiz, konunun radikal şeyine karşı sorumlusu olan, o görevler alanların o kadar ciddiyetsiz davrandığı bir ortamda gitmişti. Biz o günden sonra İstanbul'daki metruk yapıları kamuoyuna duyurmaya başladık. Hı hı. Ve aynı şekilde bununla ilgili çalışmaları aktif olarak daha da yüklendik. Şimdi kamuoyunun bilgisi dışında olduğu için şunu açıklayayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki bütün eski eserleri onarma ya da koruma ya da denetleme yetkisine sahip değil.
Tabii.
Hatta yetkisi en küçük kurum. Yani biz aslında yetkilerimizi çok çok çok çok zorlayarak, sınırlarımızı çok çok aşarak.
Biz Galata Kulesi'nin tırnak başına içimizi, gelenlerden,
evet,
biliyoruz.
Galata Kulesi'ni biliyorsunuz, evet, aslında Galata Kulesi bizdeydi.
Sizdeydi, aldılar.
El konuldu ve ondan sonra yaşananlar. Hala daha davası devam ediyor. Evet. Hala daha bitmiş bir konu. Bakın her geçen gün bu halkın, bu gariban halkın sosyal yardımına dönüşecek, az önce Yerebatan Sarnı'nda söylediğim parayı kazanacağımız, evet, yer el konulduğu için her geçen gün o para bizim elimizden alınmış
oluyor. Normal ve biz 30 liraya giriyorduk, 30 TL'ye giriyorduk. Bakanlığa devrinden sonra çok fazla eşimiz, dostumuz geliyor ve görmek istedikleri noktalardan biri Galata Kulesi. Bakanlığa devrinden sonra kendi bizzat şeyimle 100 TL'ye girmeye başladık ve 2 yıl öncesinden bahsediyorum. 1,5 yıl öncesinden. Bir anda yani ziyaret fiyatları da arttı. Hani.
Turizm gelirlerinde bu tür gidişatın bir de şu tarafı var. Mesela siz sivil olarak bu ücretleri böyle oldu da, hı-hı, tersinden şöyleydi. Mesela İBB burayı tekil işletiyordu.
Evet.
Türkiye'li vatandaşlarımız için, Türk vatandaşlarımız için burada her türlü tasarrufu biz yapardık zaten.
Evet.
Bence biz her yeri biliyorsunuz ücretsiz gezdiriyoruz.
Öylesiniz
biz,
zaten.
Çünkü, evet, kültürün bir hak olduğunu, bir kent hakkı olduğunu anlattık ve bunun tartışmasını yaptık. Ve bu bir noktaya getirdik. Şu an olağanüstü sergilerimiz, tarihi alanı, hı-hı, ama şu önemli, kritik olan şey şuydu. Biliyorsunuz Türkiye'deki müzeler pas sistemiyle çalışıyor. Yani pas sisteminin içine atıldı Galata Kulesi. Yani biz şöyle düşünün. Devletin bir kurumu buradan yıllık turistten 500 milyon kazanıyorken, evet, onun elinden aldınız, götürdünüz oradaki özelleştirilmiş pas sistemine devrettiniz. Bu ne demek? Heh. O 500 milyonu toptan çöpe attınız. Çünkü o turistin elindeki o kartla zaten gidip orayı ücretsiz gezer hale geldi. Sonraki düzenlemelerle bu değiştirildi falan ama şu an bizim 4 yıldır kamu kaynağını hakikaten çok canım yandığı, üzüldüğü için raporlarını bizzat mahkeme bilirkişi raporlarının itirazlarını kurum adına bizzat yazan kişiyim. Zaten uzmanlık alanım olduğu için direkt o davaları, Gezi Parkı'nın iadesi davasının da dosyalarını yazan kişiyim. Çok şükür ki Gezi Parkı'nın artık yani
size, evet,
bir tarih rezaletiydi yani. Biliyorsunuz İkinci Beyazıt'ın, tabii, vakfı diye Topçu Kışlası'nı yani İkinci Beyazıt'ın vakfını 3. Selim'in aradan yani 300-400 sene geçmiş kişinin yaptığını iddia edip onu da şu an olmayan parka tevdi eden. Yani dünyada emsali olmayan bir garabet ve gülünçlük.
Yani hazır siz buradayken ekleyeyim, biz Taksim'den hala memnun değiliz. Beton yığını.
Çünkü projeye izin vermediler biliyorsunuz. O yani soru, evet, konular üst üste geliyor. Yani yeri gelmişken onu da anlatayım. Gezi Parkı projesi ne oldu? Yani Taksim, aha, Meydanı projesi ne oldu? Biz Taksim Meydanı bizim yetkimizde olduğu için projesini yaptık. İnsanlar için tartışmalı bir konu olduğu için de açık yarışmayla yaptık.
Evet.
Yarışmanın da bir tane birincisini biz seçmedik. İlkesi olarak dedik ki 3 tane seçelim. Onu da biz değil, bağımsız jüri seçti. Hiç içinde bizim olmadığımız bir jüri. Sonra da o 3 projeyi halk oyuna sunduk. Dünyada 300 bin kişinin oyladığı tek mimari proje örneğidir. Kazanan projeyi de kurula gönderdik. Çünkü sit bölgesi olduğu için, tarihi bölge olduğu için bizim dokunma, izinsiz dokunma yetkimiz yok. Gönderdik, gönderince ne oldu? Proje bekledi, bekledi. Beklerken ne oldu? Ben bir taraftan itiraz ettim, kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum falan. Ne oldu? Dediler ki Gezi Parkı ikinci Beyazıt'ınmış. İBB'nin elinden aldık, vakıflara verdik. Dedik tamam, verdiniz, biz yine yapalım, kentin yöneticisiyiz nihayetinde. Dediler ki kurumundan, yani vakıflara, vakıflar genel müdürlüğüne devredildi ya Kültür, evet, Bakanlığı. Onlar size izin vermezse düzenleyemezsiniz. Bu defa döndük Kültür Bakanlığı, dedik ki bize izin ver. Buradaki projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor. İzin vermediler, yazımıza cevap vermediler. Bu tam bir ne diyelim, teknikle şeyle sessizliğe gömme meselesi. Ben yine itirazlarla yüksek sesle anlatmaya başlayınca ne oldu? Bugün Marmara otelin önündeki küçücük bant, yaklaşık, hı hı, bir 200 metrelik, 200 metrekarelik bir alanı, yani o olağanüstü büyüklükteki alanın küçücük bir köşesini onayladılar. Dediler ki burayı yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de 300 bin kişi oy vermiş, 300 bin kişinin iradesiyle, o projeyle, Büyükşehir Belediyesi'yle adeta dalga geçen bir tarz. Neyle? Tarih bilgisiyle tahrif ederek. Sözüm ona vakıf hukukundan ilerlediler. Evet. Bence tam bir rezaletti. Biz de kendi uzmanlık alanımız olduğu için o bilirkişi raporlarıyla bunun ne kadar yanlış olduğunu karşısına itirazlarımızı koyarak ne oldu gün sonunda? Aradan geçen bunca sürede 4 sene yaptırmadılar. Tekrar Gezi Parkı'nın evet. mülkiyeti hakkı olduğu için İBB'ye geri geçti. Ama ne oldu? Yapamadık. Şu an koruma kurulunun izin vermesi lazım o projeyi yapabilmemiz için. Burası sit bölgesi çünkü. Biz yine tadilatlara devam edeceğiz ama esaslı bir meydan onarımı yapmayacağız. Dünyada bütün kentler, bütün büyük kentler ki her birinden ölçek olarak İstanbul 2-3 kat daha büyük. Yani nereden bahseder? Berlin, Londra hiç fark etmez. Hepsinden daha büyük. Ve meydanlarla tanımlanır dünyanın kentleri. Dünyanın büyük kentlerine giden insanlar o kente ilişkin en somut kafada akılda kalıcı fikir bir meydanın görüntüsü bir fikirdir. Bizim İstanbul'un vitrini olan yer Taksim Meydanı ve o beton yığının içerisinde mahkum etmiş durumdalar. Neyle? Koruma kurulları engelleriyle, yok mülkiyete el koymalarla, izin vermemelerle. Şu an yani bunu kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Evet. İzimiz olan alanları yapıyoruz. Yani Galata Kulesi'nden geldik buralara ama şunu demeye çalışıyorum. Bütün bu restorasyon alanlarının tamamı ve bütün bu değerler aslında İstanbul halkının tarihten kendisine gerçekten miras kalmıştır. Bugün oradan oluşabilecek, bugün 14 milyon turist geliyor İstanbul'a. İşte miras dediğiniz tam da böyle bir şey. Bu yoksul halkın gelirlerinden bir tanesinin tarihteki insanların getirdiği olması ne kadar değerli. Fatih de bunu şu sözcüklerle kritik ettim. Dedim ki ya burada zaten köşe bucak tarihte ne kadar insan yaşamışsa, Osmanlı'da ne kadar devlet ricali varsa bir köşeye ya çeşme ya bir mektep ya bir medrese ya bir cami ya bir ne diyelim han, hamam, kervansaray bir şey yapmış. Siz 30 yıldır ne yaptınız ya? Bir tane şey söyleyin yani. Miras yedilikten başka ne yaptınız? Bakın tek çivi gösteremezler. Tarihi o kadar yüksek bir potansiyelle İstanbul'a miras üretmiş bırakmış ki onları korusanız şey yapsanız o bile yeter ama o bile olmadı tabii. İnşallah daha güzel olacak tabii.
Önümüzdeki dönem.
Konuya nereden girdik nereden çıktık bilmiyorum.
Ben de keyifli oldu ama sormasam da olmazdı gerçekten Taksim olsun. Ya
şey deprem konusunda sorunuz onu atlamayalım. Deprem konusunda Türkiye'nin en büyük sancısı en büyük yarası ki Hatay depremiyle ilgili yaşadığımız şey büyük trajediydi. İstanbul'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 32 bin insanla yürüttüğü gönüllülük çalışmasının koordinatörüydüm ben İstanbul'da Yeni Kapı'daki o günleri. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sadece kültürel miras değil tabii. Biliyorsunuz sosyal alanlardan ve diğer birimlerden de sorumluyum. Birincisi şunu söyleyebilirim. Türkiye deprem gerçeğiyle mülk ve mülkleşme gerçeğinin arasında sıkışmış kalmış durumda. Yani vatandaşın özel mülkiyetini devletin gelip dönüştüreceğine ilişkin bir fikirle devletin imar vereceği bir fikir arasında gidip geliyor. Yani biliyorsunuz kentsel dönüşüm 99'da İstanbul depremiyle başladıktan sonra bu geçen 25 yıl oldu artık. Bu 25 yıl içerisinde devlet bunu bir rant konusu gibi görüp inşaatı bir ekonomi konusu gibi üretip bu geçtiğimiz 25 yılın iktisadını ve ekonomisini bunun üzerine inşa edince toplumsal olarak çok korkunç bir tahribat yarattı. O da şu. Kentsel dönüşümü bir bonus, bir piyango gibi gösterdiği algı. Fikirtepe örneği, 1'e 7 evet. örnekler. Vatandaşın benim arazime kentsel dönüşüm vurmuş dediği, piyango vurmuş deriz ya, aynı terimi buraya taşıdığı bir hale geldi. Sonuçta ne oldu? Vatandaş kendi binasının aslında doğal ömrünü deprem olmasa bile tamamlamış oldu ve binaların aslında sonsuza kadar yaşayan değil, bir zaman bittikten sonra yenilenmesi gerektiği fikrinden uzaklaşarak devlet buraya imar verir, devlet buraya arsa artışı verir beklentisiyle bir rant konusuna dönüştürdü. Ve bu algı Fikirtepe ile beraber iflas etti. Çünkü artık devletin fonlayacağı bir bütçe de kalmamıştı. TOKİ ve emlak konut tabii. gibi yerleri de tüketmişti. Gün sonunda bizim 25 yıllık deneyimimizde vatandaşın sorumluluk içerisinde kendisinin imkanlar dahilinde devletin de belirli aşamalarda kredi sıfır, ödeme kolaylıkları, bankanın fonlarının bu alana yönlendirilmesi gibi sorumluluklarından kaçtığı, vatandaşın kendi sorumluluğundan, devletin kendi sorumluluğundan kaçtığı bir alanda herkesin birbirine baktığı bir aşamaya geldi. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de bu konunun birinci muhatabıdır. Belediyeler ellerinden geldiği kadar bunu kendi imkanları ölçüsünde desteklemeli ve yapmalı. Biz Kiptaş'la beraber biliyorsunuz geçtiğimiz dönem sabit ödeme bu kadar yüksek enflasyona rağmen, fiyatlar bu kadar artmasına rağmen sabit ödeme sistemi kurduk ve işlettik. Herkesin kendi üzerine düşen rolü doğru yapması durumunda kentsel dönüşüm adım adım yapılması zorunlu bir şeydir. İstanbul sadece deprem beklediği için değil, 1950'li yıllarda ilk başlayan hızlı kentleşme meselesinin ilk apartmanları, ilk betonarme yapıları bütün kentte kentin ana yapı stoğunu oluşturuyor. Bu bakımdan yavaş yavaş dönüşmesi gereken yapılarda belediyeler ve kamu, yani bakanlık esasen insanlara proje desteği vermeli. Sit bölgeleri gibi zorlu alanlarda
rezerv alan yasası çıkartıyor. Bakalım nasıl bir
işte vatandaş şu an hala devletinden korkuyor. Diyor ki benim arsama bir gün el koyacak, beni bir gün hala güven duyulmayan bir ortam olmasının faili olan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu faillik devam ettiği sürece vatandaş iyi niyetli yasayı da kötü yoracak. En son rezerv yasası bence yani ihtiyaç olan bazı şeyleri de getirdiği için bence acil olarak toplumun konsensüsle bunu anlaması, ilerletmesi gerekir. Mesela rezerv yasa, rezerv alan yasası toplumun dönüşümü içinde ihtiyaç olabilecek şeyleri de içeriyor. Önemlidir ama toplum niye güvenmiyor? Çünkü karar vereceği tek bir makam, siyasi erk ya da bürokrasiye bırakıyor. Mesela o mahallenin muhtarından, o mahallenin dernek başkanına, o mülkün sahibine kadar konuşan bir sistem yok. İşte geçtiğimiz dönem Ekrem Başkanımız deprem siyasete alet edilmesin, büyük geniş masalar kurulsun ve herkes bunun tanığı olsun dediğinde bunu kastetti. 4 sene geçti, bir masa kurmadı bakanlık. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi ana unsurları kendi esas gündemlerine bile almadı. İstanbul'da rezerv ilan ettikleri yerleri İBB'ye bile sormadı. Tabii ki vatandaş da arkasına dönüyor, diyor ki bunun arkasında da rant var.
Evet, bu hepimiz öyle düşünüyoruz.
Bu duygu durumuyla işte toplumun birbirine güvenmediği, en başa geri dönelim. Parti ayrımının, duvar ayrımının ötesinde insanların birbirlerini tanıdığı, birbirlerine güvendiği bir toplum mu? Toplumların politik ayrımlardan, parti menfaatlerinden ötürü bölünerek deprem gibi bir konuda bile şüpheyle baktıkları bir devlet-vatandaş ilişkisi mi? İşte bunu yıkamazsak, Türkiye toplumu o kadar yoksul bir toplum da değil. Yani yerine göre evet çok dar gelirli var ama Türkiye'nin bir ekonomisi var. Türkiye adım adım dönüşümü sağlayabilecek bir ülke. Bunun için ne imar rantı üretmesine gerek var? Doğal olarak yavaş yavaş yenilenmesi lazım. Bu binalar yapıldığı zaman nasıl yapıldıysa şimdi de tekrar yapılacak. Vatandaşa güven veren bir devlet anlayışını acilen tesis etmesi ve bu konulara hiçbir şekilde siyaseti alet etmemesi gereken bir düzeydeyiz. Ben dönüşümün olacağını inşallah bu aşamada, tabii deprem riskinin büyük olduğu için depremden önce dönüşüm konusunda olabildiğince yol almamız gerektiğini düşünen ve bunu anlatmaya çalışan birisiyim.
Çok teşekkür ediyorum Mahir Polat.
Ben de çok teşekkür ederim.
Çok yordum sizi ama sizden dinlemek çok keyifliydi. Daha uzun anlatmanızı ve elinizden geleni yapacağınıza hiç şüphem yok. Yapmanızı diliyorum İstanbul için. Evet, Kısa Dalga Podcast parantezden bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.
İyi günler.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.